بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام بخاري، إمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، Edeb-ül Mufrid kitabını okumaya devam ediyoruz. İlk hadise beraber başlamıştık. Sonra da takriben sonuna kadar geldik, bitirdik inşallah. Hadiste İbn-i Mes'ud radıyallahu anhu, Resul aleyhissalatü vesselam'a Allah katında en değerli amel hangisidir diye sorduğunda önce ne söylüyor? Vaktinde kılınan namaz. Sonra diyor, anneye babaya iyilik, sonra cihad fi sebilillah. Evet. Sonra diyor ki haddeseni bihinne, yani bunları bana Resul Aleyhisselatü Vesselam aktarmıştır, söylemiştir. Haddeseni bihinne ve lev istezettuhu lezadeni, eğer daha fazlasını talep etmiş olsaydım, bundan daha fazlasını sormuş olsaydım, bunları da bana cevaplandırırdı. Yani İbn-i Mesud radıyallahu anhu 3 soruyla iktifa ediyor, 3 soruyla yetiniyor. Ama Resul Aleyhisselatü Vesselam bu konuda yani istekli olduğunu görüyor. Çünkü İbn-i Mesud radıyallahu anhu kendisine Allah azze ve celle yaklaştıracak olan amelleri soruyor. Biliyorsunuz yani Resul aleyhissalatü vesselam soru kendisine çok fazla soru sorulmasından hoşlanmazdı. Yani bu hatta yani muhacir ve ensar arasında kerih görülen bir davranıştı. Bunun için dışarıdan gelen bedevileri beklerlerdi ki onlar gelsinler Resul Aleyhisselatü Vesselam'a din hakkında bir soru sorsunlar ki biz de ondan istifade edelim. Çünkü bizzat kendileri çok fazla soru sormak istemezlerdi. Çünkü Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı rahatsız ederdi. Yani ona karşı şefkatlerinden ve sevgilerinden, muhabbetlerinden ötürü onu çok fazla soru sorarak yormazlardı. Ve burada da diyor ki لَوْ اِسْتَزَتْتُهُ eğer ben ondan daha fazla soruların cevabını talep etmiş olsaydım لَزَادَنِي bana muhakkak daha fazla da soruların cevabını verirdi. Lakin ne? Ona karşı şefkatimden, muhabbetimden ötürü ne ben bu kadarıyla yetindim. Buradan da aslen talebeyle hoca arasındaki ilişkiyi gösteren bir yönü var. Talebe daima ne? Hocasına karşı merhametli, şefkatli davranması lazım ve onu fazla yormaması gerekir. Yani onu çok fazla soru sorarak, çok fazla ince meselelere girerek onu rahatsız etmemesi gerekir. Tabii bunun için ön şart nedir? Bir kişinin, Müslümanın yani ilim ehline ilzam etmesi. Yani süreklilik göstermesi. Çünkü ancak bir insan ilim ehliyle beraber, yani sürekli bir surette beraber kalırsa, o zaman yani dinini sormadan da olsa, sürekli soru sorarak olmasa da dini hakkında bilgilere sahip olacaktır. Hatta eskiden talebeler yani sordukları sorulardan ziyade şeyhle beraber olmaktan istifade ederlerdi. Onun için birçok imam mesela bir kitabı belki defalarca aynı şeyhten dinlemişlerdir. Kendisine sorulduğu zaman yani niye sen bu kitabı yani defalarca dinledin bu şeyhten, derlerdi ki yani biz ondan zaten kitabın yani o hadisleri ya da içindeki bilgileri almak için değil, onun ahlakından, onun ahlakına bir nasibimiz olsun diye onun halkalarına katılıyoruz. Daima talebe, burada bir fayda, talebe hocasına karşı şefkat göstermesi lazım ve onu çok fazla, gereğinden fazla yormaması lazım. El muhim ikinci hadis, diyor ki İmam Bukhari rahimullah, haddethene Adem kal, haddethene Şu'be kal, haddethene Ya'la bin Ata, an ebihi an Abdillah ibn Umar'a, radıyallahu anhuma kal, رِضَ الرَّبِّ فِي رِضَ الْوَالِدِ وَسَخَتُ الرَّبِّ فِي سَخَتِ الْوَالِدِ. İmam Bukhari rahimullah diyor ki bize Adem tahdis etti. Adem İbni Ebi İyaz rahimullah. Büyük hadis ehli mezhebinin büyük imamlarından birisidir. Haddethena bize tahdis etti. O diyor ki bize tahdis etti Şu'be. Şu'be bize tahdis etti. Şu'be bin Haccac bin el-Vardi rahimullah. Basra Zayen zamanında Basra ehlinin büyük imamlarındandı. Yani ümmetinde ve hadis ehli mezhebinde büyük imamlarından birisidir. Şu'be bin Haccac rahimullah. Haddethena diyor ki Ya'la bin Ata, bize diyor Ya'la bin Ata tahdis etti. O da babasından. Babası Ebu Ya'la el-Amiri. Diyorken Abdullah bin Ömer, yani Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhuma'dan, o dedi ki rıda Rabbi fi rıda al-valid ve sahatu Rabbi fi sahatu al-valid. Anne babanın valid, yani valid doğuran, velede doğurdu. Valid doğuran ismi failidir. Valid geldiği zaman hem anne hem baba için geçerli olur. Ama birisini taksis edeceği zaman Arap ne der? El-valid yani baba olur, el-valide anne olur. Ama el-valid geldiği zaman tek başına ne kastedilir? Hem anne hem baba kastedilir. Şimdi rıda Rabbi diyor ki Rabbin rızası, yani Allah Azze ve Celle'nin rızası nerededir? Anne babanın rızasındadır. Ve sahatur Rabbi, yani Rabbin gazabı, kızgınlığı, öfkesi nerededir? Fi sahatil velid, anne babanın öfkesindedir. Yani ne manada? Eğer anne baba bir çocuktan, bir veletli bir evladından razı olursa, o zaman Rabbi de ondan razı olur. Ama eğer anne baba öfkelenirse, bir çocuğa karşı öfkesi, kini olursa ya da kızarsa, buğz ederse, o zaman Rabbi de ona buğz eder, öfkelenir. Ha bu şimdi kimin sözü? Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu, ya da bazı rivayet yollarına Abdullah ibn Amr diye geliyor radıyallahu anhu. El muhim ikisi de yani sahabenin büyüklerinden, fukahasındandır. Bu manada yani bir zarar vermiyor. Şimdi birinci muhim olan burada bu nedir? Bu mevkuf bir haberdir derler. Mevkuf. Mevkuf ne demek? Yani sahabenin sözü. Sahabeye nispet edilen söz yahut da fiile yahut da takrire mevkuf haber denilir. Resul Aleyhisselatü'ne kadar giderse o haber, o zaman merfu denilir. Merfu haber. Yani Resul Aleyhisselatü'nün sözü yahut da onun ameli yahut da onun takriridir. Merfu haber. Ama mevkuf dediğin zaman bu sahabeden gelen söz, sahabenin sözü. Burada da ne var? Burada sahabe sözü var. Yani Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu, matbuda öyle geçiyor. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'ma diyor ki Rabbin rızası anne babanın rızasındadır ve Rabbin öfkesi, gazabı anne babanın gazabındadır. Bu tabii ki yani bu her ne kadar mevkuf bir söz olsa da bunun Kur'an'da şahitleri var elbette. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala mesela bir ayette ne diyor? قُلْ تَعَالَوْ اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Gelin size Rabbinizin size haram kıldıklarını okuyayım. اَنْ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Ona bir şey ortak koşmanız ve anne babanıza iyilik etmeniz. Yani haram kılınan ne? Ona ortak koşmak ve emrettiği nedir? Anne babaya iyilik etmek. Allah Subhanahu ve Teala hemen ne? Kendi hakkından sonra, ki kendi hakkı nedir? Yani kulluğu sadece kendisine sarf edilmesi. Kendi hakkından sonra hemen akabinde niye getiriyor? Anne babanın hakkını getiriyor. Veyahut da başka bir ayette diyor ki وَقَادَ رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin diyor şöyle bir hüküm indirmiştir. قَادَ رَبُّكَ, senin Rabbin şöyle bir hüküm indirmiştir. Yani emretmiştir. اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ. Sadece ona ibadet edin. Sadece ona, ondan başkasını ibadet etmeyin ve hemen akabinde ne diyor? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Ve anne babaya iyilik edin. O zaman ne? Allah Subhanahu ve Teala daima yani birçok ayette kendi hakkından hemen sonra, ki kendi hakkı dediğim gibi yani ibadette ifrad edilmesi, ona ortak koşulmaması, hemen bunun akabinde ne getiriyor? Anne babaya iyiliği getiriyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala burada da yani bu hadiste bu hadise bu ayetler şahit. Elbette yani annenin babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Tabii ne şartıyla? Annenin babanın salih olması şartıyla ve iyiliği emretmesi şartıyla. Yani şimdi anne baba eğer salih bir anne baba ise, Allah'a itaatkar anne baba ise, o zaman onların bir çocuğundan, bir evladından razı olmaları neyi ifade eder? Demek ki Allah da bu çocuktan razıdır. Çünkü anne baba salih insanlar. Yani Allah'ın azze ve celle'nin ancak istediklerini istiyorlar. Yani onun ona itaat edilmesini, onun sevdiklerini, sevdiğini onların da yani çocukların yapmasını istiyorlar. O zaman eğer çocuklar da eğer bu durumdaysa elbette anne baba razı olacaktır. Ama eğer bu çocuklardan razı değilse anne baba, o zaman demek ki annenin, Allah'ın da o çocukta rızası yoktur. Nasıl ki anne baba o çocuktan yani kızgın ise, çocuğa kızgın ise Allah da kızgın olacaktır. Çünkü anne babanın kızgınlığın sebebi nedir? Çocuğun Allah'a karşı isyanıdır. Dolayısıyla yani anne babasının isyanı. Yahut da anne babasının isyanı ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle isyanı. Şöyle bir tefekkür ederseniz, anne baba, halbuki burada yani Allah Subhanahu ve Teala rızasını öyle bir sebebe yerleştirmiştir ki, senin aslen zaten böyle bir sebebi fırsat bilmezsen, eğer böyle bir fırsatı değerlendirmezsen ve bunu Rabbinin rızasını kazanmak için bir imkan olarak değerlendirmezsen, zaten o zaman yani senin böyle bir fırsatı değerlendirme hakkın yoktur demek. Daha önce demiştik, anne baba nedir? Allah Subhanahu ve Teala üç sebep kılmıştır demiştik. Birincisi anne baba nedir? İcat sebebi dedik. İcat yani senin var olmana sebeptir. Her bir beşer kim olursa olsun anne babadan var olur. Yani icat olması, var olmasının sebebi nedir? Allah Azze ve Celle anne babaya koymuştur. İkincisi imdat demiştik. Yani ne anne baba yetiştirir. Yedirir, içirir, büyütür, yetiştirir ha çocuğu. Bu da anne baba yapar. Anne baba yani anne özellikle anne ilk dönemlerde, sonra baba da buna yani katılmaya başlar. Ama işin hakikati babanın yani ilk dönemlerde çocuğun yetişmesinde çok fazla bir payı yoktur. Annenin yani ta düşün yani hamile kalmasından sonra o 9 aylık hamillik süreci, sonra doğumu, doğumdan sonraki ilk yani o sübyan dönemindeki yani anneyi emerken o dönemler, ondan sonra artık emmeyi terk edip de artık başka vesilelerle gıdalanırken, ta ki yani 6, 7, 8, 9 ve 10 ve yani bizim şu bölgelerde bir çocuk ne zaman evden ayrılıyor? Belki 18'inde, belki 20'sine kadar evde. O yaşa kadar kim bakıyor? Anne baba bakıyor. Yani buna da ne? Allah Azze ve Celle anne babayı sebep kılmıştır. Ve üçüncüsü irşat sebebidir. Ki ilk çocuğu dini eğitimini veren kimdir? Anne babadır. İlk dini eğitimi veren anne babadır. Ve özellikle yine annedir. Yani çocuğa ilk dini eğitimi, küçük yaşta dini eğitimi veren yine anne olur. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala anne babayı yani bu üç yönden sebep kılmıştır. Ha bunun ikisi düşebilir. İkisi düşme ihtimali var. Yani ne misal anne baba kafir ise o zaman çocuğu irşad etmeyecektir. Yani dini noktalarda, dini hususlarda eğitmeyecektir. O düşmesi mümkündür. Hatta belki bazı durumda ki nadirendir. Yani çok nadirdir ama bazı durumlarda anne baba çocuğu da eğitmiyor da. Yani eğitmiyor, büyütmüyor da. Yetiştirmiyor da. Çok nadir mesela o da genelde nerede oluyor? İşte evlilik dışı ilişkilerde eğer zina neticesinde doğmuş olan bir çocuk ise o zaman ya onu işte bir kapıya, bir cami kapısına bırakıyorlar veyahut da işte yetiştirme yurtlarına yerleştiriliyor. Veyahut da ama Allah'ın takdiri belki bir kaza olmuştur, anne baba ölmüştür, çocuk işte ya nineye kalıyor veyahut da işte başka bakıcılar oluyor. Ama genelde çocuğa bakan kimdir? Anne babadır. Ama mümkün yani bazı durumlarda yani anne baba da çocuğu yetiştirmeyen, büyütmeyen olabilir. Ama icat sebebi bu anne babadan başkası olamaz. Ha, anne babadan başkası olamaz. Adem anne ve babasız yaratıldı, onda tektir. İsa da aleyhissalatü vesselam babasız yaratıldı, onda tektir. Ama onun dışında bu iki beşer dışında her beşer ne anne ve babadan meydana gelmiştir. Dolayısıyla anne baba yani bu yönden bu icat sebebi olma açısından anne babanın hakkı hiçbir zaman zayi olmaz dedik. Hiçbir zaman. Anne baba kafir de olsa, anne baba müşrik de olsa bu hak hiçbir zaman anne babadan düşmez. Ve bu haktan ötürü çocuk daima nedir? Anne babasına bakmakla mükelleftir. Kafir de olsa, müşrik de olsa. Bunun tek istisnası vardır, o da nedir? Eğer anne baba dine düşman ise, yani düşman bir fiil. Bil fiil dinin hezimeti uğraması için bil fiil hareket ederse, düşmanlık gösterirse o zaman böyle bir yani böyle bir emir çocuktan düşer. Ama onun dışında anne baba kafir olsa da çocuk anne babaya ihtiram etmek ile, onlara bakmak ile, nafakalarını yani sağlamak ile ve onlara umumen iyilikte bulunmak ile mükelleftir. Yapmazsa bundan ötürü hesaba çekilmekten korkmalı. Ha şimdi özellikle bir Müslüman şunu düşünmesi lazım. Şimdi diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu sahabe sözüdür. Lakin İbni Ömer kim yani? İbni Ömer. Ömer radıyallahu anhu oğlu İbni Ömer. Sahabenin büyüklerinin fukahasındandır. sahabe radıyallahu anhumun fukahasındandır. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a sünnetinin ittibasını, itaatini en şiddetli olandır. Şimdi o diyor ki, Rabbin rızası anne babanın rızasındadır. O zaman buradan iki mana çıkıyor. Bir mana ne? Eğer anne baba senden razıysa ve bunlar salih ise, anne baba salih ise, o zaman Rabbinin de senin razı olduğunu, yani bunu bundan çıkarabilirsin. Bundan ümitlenebilirsin. Ve ikinci mana ne? Eğer Rabbinin rızası, anne babanın rızasında ise, o zaman al sana işte bir fırsat, bir vesile. Anne babanı razı kıl, Rabbin senden razı olsun. Annen babana ihsanda bulun, iyilikte bulun ki Allah Azze ve Celle sana iyilikte bulunsun. Yani bu ne? Bu bir senin ıslah olma vesilen. Sen anne babaya karşı ne kadar iyilikte bulunursan, Allah Azze ve Celle sana o kadar iyilikte bulunacaktır. Ama aynı şekilde bunun zıttı da nedir? Rabbine karşı, Rabbini anne babayı öfkelendirmek, onları kızdırmak nedir? Anne babanı Allah'ın da Azze ve Celle'nin öfkelenmesine sebep olur. O zaman ondan uzaklaşacaksın ki, yani anne babayı öfkelendirme, kızdırmaktan uzaklaşacaksın ki, bunun sebeplerinden uzak duracaksın ki Allah Subhanahu ve Teala da sana kızmasın, öfkelenmesin. Ha, bu birinci baptı. Birinci bab, umumen yani böyle kitabın Edeb-ül Mufredi böyle açıyor. Bâbu kavri teâlâ ve vassaynel insâne bivalideyhi husne. Birinci bab, yani biz anne babaya, ayetin bir kısmını getiriyor. Biz anne babaya iyilik etmeyi insanlara tavsiye ettik, vasiyet ettik, yani emrettik manasında. Ha, sonra bu babı şimdi açıyor İmam Bukhari rahimullah. Umumen anne babaya iyilik etmeyi ifade eden bir bab. Bununla da yetinebilirdi. Lakin ne diyor? Daha da yani taksimata gidiyor. Bab açıyor. Babu birril Bab birril Ne? Anneye iyilik. Ve İmam Bukhari rahimullah, geçen derslere de söylemiştim size. İmam Bukhari rahimullah aynı zamanda yani bu ümmetin büyük müştehitlerindendir. Müştehit imamlarındandır. Ve özellikle İmam Bukhari'nin yani bablarına, bab başlıklarına dikkat etmek lazım. Çünkü o yani fıkhını bab başlıklara yerleştirir. Kitaplarındaki bab başlıklarına. Şimdi burada ne diyor? Babu birril yani anneye yapılan iyilik. Ne diyor? Annenin anneye yapılan iyiliği taksis ediyor. Yani tek kılıyor. Ayrı. Ayrı değerlendiriyor. Ve ilk olarak değerlendiriyor. Önce. İlk önce anneye yapılan iyiliği değerlendiriyor. Bunun sebebi ne? Çünkü anneye karşı iyilik mukaddemdir. Anneye yapılan iyilik, babaya yapılan iyilikten ve diğer akraba efrada yapılan iyilikten önce gelir. Önce gelir. Çünkü annenin çocuğu üzere hakkı çok daha fazladır birincisi. Ve ikincisi, anne kadın olma hasebiyle yapısı zayıftır. Yani anne hakkını, hak ettiği davranışı çocuğundan zorla almaz. Zorla almaz. Ve çocuktan kendisine karşı yapılan kötü ahlaksızlıklar, yani kötü davranışlara da karşı koyamaz. Hem onun yapısı buna müsait değildir, hem de işte anneye verilmiş olan merhamet, şefkat, onun yumuşaklığı buna müsait değildir. Mesela baba nasıldır? Baba hak ettiği saygıyı zorla da alır. Eğer çocuk babaya karşı saygısızlık gösterirse baba azarlar, bağırır, çığırır, hatta gerekirse döver. Bu babanın fıtratıyla ters değildir. Yani neyi hak ediyorsa baba olarak çocuğundan zorla da alır baba. Bir çocuk da babasına karşı kolay kolay ahlaksızlık yapamaz. Çünkü baba ondan daha güçlüdür. Onu terbiye edecektir yani. Tedip edecektir. Edepli davranmasını ona öğretecektir. Ama anne böyle değil. Annenin merhameti, şefkati ne der daima? Yani ekser halde, yani normal durumlarda annenin öfkesinin ve şiddetinin önüne çıkar. Anneye hem bundan ötürü çocuk yani bir boş alan görür, böyle bu boş alanı böyle değerlendirir ve anneye karşı yani hak etmediği hakaretler, ahlaksızlıklar yapabiliyor. Anne de buna karşı ne diyor? Susuyor. Yine çocuğa karşı iyilikle muamele ediyor. İşte burada bu açığı, yani annede var olan bu açık, o fıtratından kaynaklanan bu açığı ne diyor şari? Kapatıyor ve annenin hakkını koruyor. Annenin hakkını zorla koruyor yani. Yani seni çocuk olarak annene karşı ihtiramlı ve ona karşı muhabbet içinde ve onun hak ettiği bir surette ona davranmanı sana emrediyor.
Babaya ise böyle bir emir yok. Yani emir derken bu şeriat özellikle bunu beyan etmiyor. Bak şimdi rivayette göreceğiz. Diyor ki babu birrul um. Yani anneye yapılan anneye iyilik babı. Haddesene Ebu Asım an Behz ibn Hakim an ebihi an ceddi kultu bize diyor İmam Bukhari rahimullah bize tahdis etti Ebu Asım. Ebu Asım rahimullah Ebu Asım en-Nebil, lakabı Nebil'dir. Ebu Asım. Ebu Asım'ı bu arada yani imamlarımızı da biraz tanıyalım. Bunlar bizim imamlarımız. Hadis-i ehli mezhebinin imamları, ümmetin umumen büyük imamlarıdır bunlar. Ebu Asım en-Nebil, en-Nebil lakabı vardır. En-Nebil ne demek? Yani seçkin, çok muhterem, üstün, yüce demek. En-Nebil. Bu lakabı ona İbn-i Cüreyç verdi. İmam İbn-i Cüreyç rahimullah. O da bu ümmetin büyük imamlarındandır. Mekke'nin zamanında Mekke'nin imamıydı. Abdülmelik bin Abdülaziz İbn-i Cüreyç el-Emevi rahimullah. O bir gün Ebu Asım da bu ara ne? Ebu Asım rahimullah en-Nebil. Bu da İmam Bukhari rahimullah'ın en büyük hocasıdır. Yani hocaları arasında, şeyhleri arasında en değerli, en yüce şeyhi budur. Ebu Asım en-Nebil rahimullah. Şimdi bu İbn-i Cüreyç rahimullah bir gün Mekke'den Basra'ya geliyor. Ebu Asım, en-Nebil rahimullah Basra'nın imamlarından. Basra'ya geliyor. Tabi İbn-i Cüreyç rahimullah Basra'ya geldiği duyulduğunda hemen bütün ilim talebeleri etrafında toplanıyorlar. Çok büyük bir imam. İmam İbn-i Cüreyç rahimullah. Biliyor musun ne kadarınız duydu? İbn-i Cüreyç. Duydunuz mu? Abdülmelik bin Abdülaziz el-Emevi. Sen duydun tamam. İşte maalesef böyle yani bizim maalesef şu anda bildiğimiz kimdir? Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet. Bunun dışında da birkaç alim daha biliyorsak, imam biliyorsak tamam. Zannediyoruz ki hak mezhep 4. Yani mezhepler 4'tür. Bu mezheplerin dışında mezhep yoktur ve bu imamlar dışında imam yoktur. Halbuki bu ümmetin imamları çoktur. Elhamdülillah. Yani bunlar... Bu ümmetin büyük imamları, birisi bunların birisi İmam İbn-i Cüreyç rahimullah. İmam İbn-i Cüreyç Mekkeli, yani Mekkelidir kendisi, Emevi, Kureşi. Kendisi Basra'ya geldiğinde dediğim gibi ilim talebeleri hemen onun etrafında toplanıyorlar. Ondan hadis dinlemek için. Sonra Basra'ya bir filin geldiği haberi yayılıyor. Fil o zaman büyük bir olay. Bir filin geldiğini duyuyorlar Basra'ya. Büyük bir olay. Talebeler hemen hepsi çıkıyorlar yanından o fili müşahede etmek için. Bir tanesi hariç. O da Ebu Asım rahimullah. Orada oturuyor. Diyor ki arkadaşların gibi sen niye çıkmadın diyor. İbn-i Cüreyç ona. O da diyor ki ona eğer bu fili kaçırırsam diyor bir şey kaçırmış olmam diyor. Ama eğer seni kaçırırsam diyor o zaman ben seni nerede bulacağım artık diyor. Sen yani sen de nasıl istifade edeceğim. O zaman diyor ki işte o zaman sen nebilsin diyor. Yani sen yani makamın yüce. Sen büyük bir adamsın diyor. Sen akıllı birisin diyor. İbn-i Cüreyç böyle ona en-Nebil lakabını veriyor. Ebu Asım en-Nebil rahimullah. Yani insan ilme ne kadar istekliyse, ilme karşı ne kadar ihtiramı var ise, ne kadar ısrarcı, ne kadar sabırlıysa o kadar da yani makamı o kadar yüce olur. Ha bugün biz bak bu isimleri zikrederken inan yani bu isimleri zikrederken biz ihtiram ile, sevgiyle, saygıyla yani ve bir yani onlarda o isimlerde var olan bir izzet ile zikrediyoruz. Yani bu herhangi bir adam değil. Halbuki tanımıyoruz. Şahsen hiç görmemişim. Yani bundan 1300 küsur yıl evvel yaşamış olan birisi. 1380 küsur yıl evvel yaşamış olan birisi. Ama bugün daha hala ismini zikrederken içimiz titriyor. Diyorsun Ebu Asım. İmam Ebu Asım en-Nebil rahimullah. Yani isimlere bugüne kadar gelmiş ve bu isimleri bir şey ifade ediyor. Bir değer ifade ediyor. İşte o bu senette olduğu için biz bu senede değer veriyoruz. Diyoruz ki bu senette yani bunu rivayet eden Ebu Asım'dır. Rahimullah. İmam Bukhari rahimullah'ın büyük hocalarından. Onlar böyle büyük ahlak yani edep, erdem sahibi insanlarıydı. Malları yoktu. Mal, mülk yoktu onlarda. Ama sıdk vardı, zapt vardı. Yani onlar yani erdem sahibi insanlardı, doğruluk sahibi insanlardı. Eğer bir şey dedikleri zaman kimse onların dediklerine şüphe etmiyordu. Eğer o dediyse doğrudur. Böyle insanlardı. Rabbim onlardan razı olsun. El-Muhim, haddetne Ebu Asım, rahimu, o da Behz bin Hakim'den rivayet ediyor. Behz bin Hakim de yine bu ümmetin imamlarından birisi. An Ebihan Ceddihi, Behz bin Hakim'in babasından, o babasından naklediyor. O Hakim bin Muaviye. Hakim bin Muaviye tabiindendir rahimullah. Muaviye de Muaviye bin Hayde. O da sahabedendir radıyallahu anhu. Muaviye bin Hayde. O diyor ki, yani Muaviye bin Hayde diyor ki radıyallahu anhu, kultu dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, men ebarru, kime iyilik edeyim? Bakınız dikkat edin bu hadise. Yani bu hadis sahih olmaya yakın bir hadis. Yani sahih derecesine değil ama sahihe en yakın olan hadis. Çünkü bu senette Behz bin Hakim an Ebi an Ceddi, yani Behz bin Hakim babasının, o da babasının, yani babasından babasının, senet öyle. Bunun için İmam Zehebi der ki bu Hasan senetlerinin içinde en yüce senettir. Yani Hasan derecesinde senetlerin içinde en yücesi bu yoldan gelen bir üç tane yol daha zikrediyor. Birisi bu. El muhim, yani güçlü bir hadistir. Diyor ki kultu ya Resulullah, dedim ki ey Allah'ın Resulü, men ebarru, kime iyilikte bulunayım? Soruyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Soran kim? Muaviye bin Hayde radıyallahu anhu, sahabeden. Diyor ki kâle, dedi ki ummeke, annene. Cevap bu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine bir cevap vermiyor. Yani düşünün, bir adam geliyor ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kime iyilikte bulunayım? Yani kime iyilik yapayım? Ben iyilik yapmak istiyorum birine. Birine, yani bir güzellikte bulunmak istiyorum. Kime yapayım bunu? Diyor ki annene yap. Burada bir kere ne? Resulü Aleyhisselatü'nün bir taksisi var. Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen ne diyor? Annene iyilikte bulun. Başka birisini zikretmiyor. Annesi, annene iyilikte bulun. Sonra diyor ki kultu, dedim ki men ebarru, kime iyilikte bulunayım? İkinci kez soruyor. Kale ummeke, annene. İkinci defa Resulü Aleyhisselatü Vesselam annene iyilikte bulun diyor. Kultu dedim ki men ebarru, kime iyilikte bulunayım? Dedi ki ummeke. Üçüncü kez diyor ki annene iyilikte bulun. Kultu dedim ki men ebarru, kime iyilikte bulunayım? Dördüncü defa diyor ki kale ebeke, babana iyilikte bulun. Thumme el akrabe fel akrab, sonra da ondan sonra en yakın kimlerse onlara. Şimdi burada bir adam, dikkat edin, bir adam geliyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve demiyor, yani hani şöyle bir hal, özel bir halden bahsetmiyor. Umumen, yani mutlak olarak, genel olarak diyor ki kime iyilikte bulunayım, kime iyilik yapayım? Cevabı ne Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın? Annene yap. Mesela burada adam dönebilirdi de. Mesela adam, yani burada Muaviye bin Hayde radıyallahu anhu bu cevapla yetinebilirdi. Geri döndüğünü farz edelim. Yani bu cevabı aldıktan sonra döndüğünü farz edelim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine bir şey artırdı mı, ilave etti mi? Yok. O zaman burada nasıl bir mana çıkıyor? Yani iyilik yapacaksan kime yapacaksın? Annene yapacaksın. İyilik yapmak istiyorsan annene yap. Çünkü en çok hak eden odur. En çok, yani iyilik yapacaksan iyiliği en çok hak eden annendir. Çünkü senin, yani annen de üzerinde o kadar hakkı var ki sen bu hakkı istesen de ne yaparsan yap ödeyemezsin. Ödeyemezsin yani. Evli olanlar ve çoluk çocuk sahibi olanlar bilir. Annenin ne kadar çok hak sahibi olduğu çocuğun üzerinde. Her bir doğum, bak doğum bizim için fıtri bir şeydir, yani tabii bir şeydir. Biz erkekler öyle zannederiz. Yani çocuk işte anne şeydir, hamile kalır. Ondan sonra doğurur yani. Ne var ki bunda yani? Her kadın doğuruyor. Biz mesleğe böyle bakıyoruz. Halbuki her bir doğum annenin ölümü olabilir. Her bir doğum. İstisnasız bakın. Bazı kadınlar yani bu konuda istisna olabiliyorlar. Yani onlar düşürmek isteseler düşüremiyorlar ama. Yani o da Allah'ın takdiri. Ama her bir doğum nedir? Ölüm sebebi olabilir yani. Her bir doğum istisnasız. Ve kadın yani doğum yaptığı zaman inanın yani erkekler biz onu yani o sancıları, o sıkıntıyı tasavvur edemiyoruz. O bizim yani hatta bizim tasavvurumuzun ilerisinde yani onu biz yani kıyaslayamıyoruz dahi yani. O nasıl bir şey? Onun için her kadın doğumdan korkar. Hakikaten öyle bir şey yani. Şimdi yani bir çocuk bırak yani doğum öncesi ki o aylar. Annenin gecelerce uyumaması, bütün hayat dengesinin bozulması, yiyip içmesi, kusması, özellikle ilk üç aylar, çocuk sahibi olan babalar bilir, ilk 3-4 ay sürekli anne nerede? Hep mutfakla ya da odayla tuvalet arası, lavabo arası hep gidip gelir. Hep kusma, kusuyor. Ve bunun gibi yani birçok eziyet, birçok sıkıntı yaşıyor anne. Hepsi yani o çocuğa hayat imkanı sağlayabilmek için. Ondan sonra bu dertler bitmiyor yani. O hamilelik süreci, ondan sonra doğum sonrası, o çocuğun ilk 40 günü, 60 günü, işte ilk ayları, ilk senesi, ondan sonra ilk 5'i, ilk 10'u bitmiyor ki. Yani çocuk eğitimi, çocuk büyütmek öyle bir şey ki, yani hani bir haftalık, 2 aylık, 5 aylık bir şey değil. 15 yıl. Yani 15 yıl ha, 15 yıl. 15 yıl yani makul bir şey değil. Yani aslen çocuk istemek akıl işi değil. Cidden bak, işte çocuk istemek akıl işi değil. Ama yine de herkes çocuk ister. Niye? Fıtri olduğu için. İnsan fıtratına yerleştirilmiş. İnsan fıtrat, yani fıtratında istiyor, tabiatında istiyor. Yani çocuk sahibi olmak, baba olmak. Akla bıraksan işi, inan akıl kabul etmez. Çünkü çocuk senin hayatını alt üst ediyor. Zaten yani zor zahmet kendin yaşıyorsun, bir de çocuk sahibi olunca hayatın tamamıyla bozuluyor. Dengeler yıkılıyor. O zaman yani zor bir iş. Hakikaten zor bir iş. Ama yine de yani düşün, öyle bir şey ki yani Allah Subhanahu ve Teala, hani Allah Azze ve Celle hadiste geçiyor ya, Allah Azze ve Celle rahmeti yüz rahmet yaratmıştır. O yüz rahmetin bir rahmetini yeryüzüne indirmiştir. İşte o da annenin çocuğuna gösterdiği şefkati merhametidir. Şimdi o rahmeti düşün, o rahmet o kadar geniş bir rahmet ki o senin çocuğun, yani senin belki sana o kadar çok eziyet eden çocuk, eziyet eden, senin hayatını alt üst eden o çocuk sana bir kez gülümsüyor, bütün sıkıntını unutuyorsun. Bütün derdin, ne kadar yaşadığın dertler hepsi yok oluyor. Unutuyorsun yani. Sadece bir gülümsemesi yahut da sana işte sadece bir kez baba demesi işi bitiriyor. Yani o düşün, Allah'ın Azze ve Celle'nin o senin kalbine yerleştirdiği o bir rahmet. Bir rahmet yani o. Annenin saatlerce uyumaması. Yani öyle durumlar oluyor ki bazen. Diyorsun ki yani şimdi zaten bütün gece boyunca uyumamış. Çocuk uyutmamış. Bir de sabah en ufak şeylerde hemen rahatsız ediyor anneyi. Aslen şimdi normal diyorsun ki anne şimdi buna ne zaman patlayacak acaba? Çocuk yine bir şey yapıyor. Çocuk yine anne yine ne? Şefkat ile, merhamet ile ona yaklaşıyor. Diyorsun ki ya subhanallah. Yani bu nasıl bir merhamet? Yüz merhametten bir tanesi. Düşün. Yüz merhametten bir tane merhamet bu. Acaba sana Allah Azze ve Celle ahirette o geri kalan 99 merhametle nasıl muamele edecek? Yani annenin çocuğa merhameti bir yani. Yüzde bir. Yüzde bir. Bir cüz yani. O yüz cüzün içinde bir cüz. Geri kalan hepsi Allah Azze ve Celle ahirette müminlere ayırdığı merhametidir. Ha el muhim ne? Yani bu yani annenin o kadar büyük bir hakkı var ki Resul Aleyhisselatü Vesselam öyle ki yani sen yapacağın iyiliği ona yap. Yapacaksan bir iyilik annene yap. Ha? Sonra adam diyor ki bu yetmiyor. Hani tamam ben annem yani anneme iyilikte bulundum. Yani ben başkalarına da iyilik yapabilirim. Başkalarına da iyilikte bulunabilirim. Ben hadi anneme tamam anneme iyilik yapacağım mı? Annemdir yani hakkıdır. İşte üzerimde çok hakkı vardır. Elbette yani iyilikte bulunacağım. E peki hele ondan başka kime iyilikte bulunayım? Eğer yine de iyilik yapma isteğin varsa kime yap diyor Resul Aleyhisselatü Vesselam? Annene yap. Annene yap bak. Yani sen hani misal geliyorsun diyorsun ki ben iyilik yapmak istiyorum birine. Diyor ki annene yap. Diyorsun tamam. Anneme iyilikte bulunayım. Annem hak eder. Çok yani elbette o yani bütün her şeye sahip ol. Neye sahipsem ona yani ona borçluyum. Elbette ona iyilik yapmam lazım. Pekala ondan başka kime yapayım? Eğer diyor ki Resul Aleyhisselam eğer sen iyilik yapma başka halen yani iyilik yapma şeyin varsa gücün varsa kime yap? Annene yap. Onu da annene yap yani. O iyiliğini de onu da annene yap. Yani o kadar çok hak sahibi. O kadar çok hak ediyor. Ha, yine diyor ki tamam hadi onu da yine anneme yapayım de ondan sonra kim var? Ondan sonra kim var? Yine annene yap diyor. Yani orada annenin o şefkatin ya şefkatinden bir yani hak olarak annenin hakkı olarak çünkü Allah yani annenin hakkı çocuk üzerinde tarif edilmeyecek kadar büyük. İkincisi ama annenin o şefkatinden, merhametinden, o zayıflığından, kadın olarak yaratılmış olduğu zayıflığından ötürü çocuğun ona karşı eziyetini de engellemek için ne diyor Şari? Çocuğa yani böyle güçlü bir surette annenin hakkını gözetmeyi emrediyor. Yani sen her şeyden evvel ne? Annenin hakkına riayet etme, onun ona iyilikte bulunma ile memursun, emredilmişsin. Sonra kime iyilikte bulunayım? Ne diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Babana. Babana. Hatta bunda da yetinmiyor. Yani burada aslında ne var? Yani babanın ciddi manada bir, yani bir küçük düşürülmesi var. Yani öyle tabir edebilirsin. Çünkü geliyor diyor ki, kime iyilikte bulunayım? Diyor ki annene. Ondan başka annene. Peki ondan başka annene. Ondan başka babana ve ondan sonra da yakınlara, yakınlığa göre diğer yakınlara. Yani babaya da tek bırakmıyor bak ha. Yani anne gibi değil. Hani annene tek bırakıyor bak. Sadece anne diyor, annene. Ama sonra ne diyor? Babana ve ondan sonra yakınlığına göre yakın olanlara. Yani ondan sonra bir anne bir tarafta, öyle yani adeta. Bir tarafta anne duruyor ve bütün herkes onun dışında. Yani baba, ondan sonra işte dede, işte nine, amcalar, dayılar vesaire, yani öyle yakınlığa göre onlar bir tarafta. Anne bir tarafta, herkes bir tarafta. Niye? Çünkü yani bir hak meselesi var. İkincisi tabii ne? Çünkü dediğim gibi baba ihtiramını alamazsa zorla alır. Çocuk eğer ihtiram göstermezse babaya, o zaman baba onu zorla alır. Yani çocuğun anne babaya ihtiram göstermemesi gibi bir durumu yok ki. Gerekirse döver. Yine hakkını alır yani. Öyle, ama anne öyle değil. Anne öyle değil yani. Baba yani çocuk eğer onu gece uyutmazsa, gerekirse belki bir tane çakar. Hatta o belki onu odadan dışarı attırır. Değil mi? Yani babalar öyle yapıyor. Al şu çocuğu al git diyor yani anneye. Anne onu demiyor. Anne onu işte susturmaya çalışıyor. İşte yavrum şöyle böyle onu, çocuğu uyutmaya çalışıyor. Baba ne diyor? Al şunu çık git, çık git diyor. İkiniz gidin buradan diyor. Değil mi? Baba öyle. Ne diyor? Yani hakkını zorla alıyor. Zorla. İşte böyle olduğu için şari de kimin hakkını koruyor? Daha ziyade annenin hakkını koruyor. Evet, sonraki hadis, onu da okuyalım beraber. Sonra zaten bab bitiriyor. İmam Bukhari rahimullah diyor ki haddesene Said bin Ebi Meryem kâle akhbarana Muhammed bin Cafer bin Ebi Kethir kâl akhbarani Zeyd bin Eslem an Ata bin Yasar an İbn Abbas radıyallahu anhuma. Senedi böyle. İmam Bukhari bize diyor Said bin Ebi Meryem tahdis etti. Bu da hadis ehlinin hakikaten çok büyük imamlardan birisi. Yani bidatlara karşı çok şiddetli birisiydi. Bidat ehline karşı çok şiddetli birisiydi. Hatta öyle birisi ki bozuk hadis rivayet etmemiştir. Sadece güvenilir ravilerden rivayet etmiştir. Bu Said bin Ebi Meryem. Ebu Muhammed Said bin Ebi Meryem rahimullah sadece güvenilir ravilerden rivayet etmiştir. Kendisi zamanın Mısır diyarının imamıydı. Mısır diyarının imamıydı. Diyor ki bize Muhammed bin Cafer İbni bin Ebi Kethir bize haber verdi. O da diyor ki bana Zeyd bin Eslem haber verdi. Zeyd bin Eslem de yine rahimullah Medine'nin imamlarındandır. Hatta Ömer radıyallahu anhu'da ve daha ziyade İbni Ömer radıyallahu anhu'da. Yani Ömer radıyallahu anhu'nun da hizmetini görmüştür. Ama özellikle oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'nun hizmetini görmüştür. Ve onun talebesidir. Zeyd bin Eslem rahimullah, İmam Zeyd bin Eslem rahimullah Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'nun talebesidir. Hatta Medine'de Mescid-i Nebevi'de halkası vardı. İlim halkası. Yani böyle bir zat, büyük bir imam. Mescid-i Nebevi'de zamanında ilim halkası olan birisi. Ebu Hazim diye birisi vardır. Ebu Hazim rahimullah. O Ebu Hazim el-A'raç rahimullah. O da yani imamlardan birisidir. O mesela İmam Zeyd bin Eslem'in vefatını duyduğunda yere düşüyor. Hareketsiz kalıyor yani. Hatta cenazesine katılamıyor. O kadar hüzünleniyor, o kadar üzülüyor. Ebu Hazim el-A'raç rahimullah. Yani büyük bir zat İmam Zeyd bin Eslem. Bunlar mevali ha. Onu da söyleyeyim. Hani biz şimdi büyük zat diyoruz ya. Bunlar neseben, nesep itibariyle hiçbir değeri yok. Bunlar şey yani ekseri kölelikten gelme. Anneleri, babaları köle olmuş. Yani savaşlarda şey yani ganimet olarak alınmış. Annesi babası köleleştirilmiş ve köle çocukları olarak işte sahabenin elinde yetişiyorlar. Mesela Zeyd bin Eslem böyledir. Abi biz bugün ne diyoruz? Büyük imamlar, ümmetin büyük imamlarının işte İslam'ın verdiği izzet bu. Hani nesep itibariyle bir değer yok ama ilim itibariyle değer kazanıyor ve ilimde değerin olduğu zaman nesep mezhep hiçbir şeyin önemi kalmaz. Nesebin neymiş, nereden geldin, neyin nesisin, önemi yoktur. Yani Kur'an ve sünnette bir mertebe, bir yükseklik edinebilirsen, Allah Azze ve Celle sana lütfederse. El-Muhim diyor ki, Zeyd bin Eslem, Rahimullah, an Ata bin Yasar. Ata bin Yasar da Süleyman bin Yasar'ın kardeşidir. Süleyman bin Yasar, Medine ehlinin yedi fakihlerinden birisidir. Yedi fakihlerin birisidir yani. Büyük imamlardan birisi. O diyor ki, an İbni Abbas radıyallahu anhuma. O İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan naklediyor. Diyor ki, ennehu etehu raculun fekal. İbni Abbas radıyallahu anhuya bir adam geldi diyor. Ve ona dedi ki, inni hataptu imraaten. Ben bir kadına, yani evlilik teklifinde bulundum. Bir kadına evlilik teklifinde bulundum diyor bu adam. İbni Abbas'a diyor radıyallahu anhuya. Olayı anlatan kim? Ata bin Yasar rahimullah. Ben diyor bir kadına evlilik teklifine bulundum. Fe'ebet en tenkihani. Benimle evlenmeye de razı olmadı. Yani itiraz etti, kabul etmedi. Ve hatabaha gayri fe'ahabbet en tenkihahu. Benden başkası diyor ona evlilik teklifine bulundu. Onunla evlenmeyi istedi ve kabul etti diyor kadın için. Fe'gırtu aleyha fe'kateltuha. Onu kıskandım diyor. Yani onu çok istiyormuş demek ki. Onu kıskandım ve öldürdüm diyor. Yani başka o diğer adam o ne diyor? Ona evlilik teklifine bulunuyor. Ne diyor? Kadın kabul etmiyor. Onu reddediyor. Başka birisi onu evlilik teklifine bulunuyor. Kadını kıskandığı için ne diyor? Kadını öldürüyor. Kadını öldürüyor. Hadis sahih. Yani o da söyleyeyim. Yani bu arada hadis sahih bir hadis. Diyor ki şimdi bu adam yani kadını öldürdü ya. Kadını öldürmüş ama kıskançlıktan öldürmüş yani. Kıskançlığından öldürmüş, pişman olmuş ve bu yaptığı günahın yani kefareti ne yapmam lazım şeklinden diye İbn-i Abbas radıyallahu anhuma geliyor diyor ki فَهَلِّ مِنْ tevbe. Yani benim için tövbe var mı? Ben böyle bir yanlış yaptım, böyle bir kötülük yaptım. Benim için bir tövbe var mı? Diye soruyor. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma için dikkat edin cevabı ne? Bak soru bu. Yani siz böyle bir düşünün, size bir adam geliyor diyor ki böyle böyle ben bir kızı istemiştim, beni kabul etmedi, sonra başka birisi istedi, onu kabul etti, ben de gittim kızı öldürdüm. Yani bu yeryüzünde fesat. Yani sen gidip yani masum bir cana kıyman, haksız yere. Bir de bir şey de yok, hani nikahında olsa da neyse. Hani evlenmişsin, nikah olmuş, o gitmiş başka bir yabancı bir erkekle yani bir araya gelmiş, hani bir, yani onun bir yönü vardır, yani bir şüphe vardır dersin. Ama şimdi sen bir kıza hutbede yani evlilik teklifine istemişsin. O kız da seni istememiş. Yani seni isteme mecburiyetinde değil. Seni istememiş. Başka bir erkek onu talep etmiş. Onu kabul etmiş. Sen de kıskançlığından madem bana yar olmadı hiç kimse yar olmayacak diyerek gittin. Yahut da o gitti kızı öldürdü. Bu yeryüzünde fesat yani. Yani bu büyük bir cerime. Bu insanlığı öldürmüş gibi bir cerime. Böyle bir davranış. Şimdi bu geliyor sana soruyor diyor ki böyle böyle bir olay oldu. Kadını öldürdüm. Tövben var mı benim? İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın İbn-i Abbas radıyallahu anhuma. Yani bu ümmetin en büyük imamlarından, en büyük fakihlerinden birisi. Resul aleyhissalatü vesselam duasına nail olmuş. Onun yani hem Kur'an tefsirinde hem hadis tefsirinde yani ilimde fakih olma yönünde duasına nail olmuş olan bir zat. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma. Onun cevabı ne biliyor musunuz? Diyor ki ummuke hayye, annen diri midir? Sorusu bu. Buna gelince hemen bunun akabinde, yani ben böyle böyle yaptım, tövben var mı? Onun ilk şeysine diyor ki, senin annen diri midir? Yani annen var ve annen diri mi? Diyor ki, la. Dedi ki, hayır. Kale dedi ki, tub ilallahi azze ve cel ve teqarrab ileyhi mastata'at. O zaman tövbe et ve Allah'a gücün nispetinde yaklaşmaya çalış. Önce ne diyor? Annen diri mi diyor soruyor. O hayır diri, yani hayır deyince diyor ki o zaman tövbe et. Allah'a tövbe et. Ve Allah'a gücün nispetinde yaklaşmaya çalış. Ona yakın olmaya çalış. Yani neyle yakın olacak? Salih amellerle değil mi? Yani salih amellerini çoğalt. Salih ameller işle yani ki Allah'a yakın olasın. Ki Allah Azze ve Celle yani senin yaptığın o büyük cerimeye bunları kefaret kabul etsin. Diye yani salih ameller işle diyor. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ İbn Abbas. Diyor ki Ata bin Yasar rahimullah. Diyor ki ben de diyor bu olaydan sonra diyor İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın yanına gittim ve ona sordum diyor. Lime se'elton hayati? Yani niye onun hayati ummihi, niye annesinin diri olduğunu sordun diye sordum diyor İbn Abbas'a. Dedi ki fekal inni la a'lemu amelen akrabe ilallahi azze ve cel min birril valide. İbn Abbas diyor ki ben diyor Allah'a anneye yapılan iyilikten daha Allah'a daha çok yaklaştıracak bir amel bilmiyorum diyor. Ben Allah'a anneye yapılan iyilikten Allah'a daha çok yaklaştıracak bir amel bilmiyorum diyor. Cevabı bu. Ya bu çok acayip bir şey. İbn Abbas bu radıyallahu anh. İbn Abbas radıyallahu anh. Nasıl bir adam? Belki yani cerimelerin en büyüğünü yapmış olan birisi. Yani şirkten sonra vesaire. Cerimelerin en büyüklerinden birisi yani. Bir kadın öldürmüş haksız yere. Haksız yere bir cana kıymış. Ha şimdi diyebilirsin ki yani şimdi burada yani böyle kısas hükmü vesaire diyet falan olmaması gerek. Demek ki yani burada şeyler yani kan sahipleri kısas istememişler. Yoksa yani kan sahipleri kısas istemiş olsaydı burada muhakkak adam yani kısas yani hükmü uygulanırdı. Demek ki böyle bir talepte bulunmamış. İbn Abbas radıyallahu anh zaten kadı da değil. Kadı olmaması yönüyle de zaten yani böyle bir hüküme de başvurulmuştur. Ama önemli olan ne? Yani böyle bir cerimede İbn Abbas radıyallahu anh'ın ilk şeysi sorusu ne? Annen diri mi? Yani ne diyecek? Eğer deseydi ki evet, diyecekti ki git annene iyilik yap yani. Çünkü senin yaptığın o cerimeyi kefaret olacak ancak nedir? Annene yapılacak iyiliktir. O olmayınca, annesi diri olmayınca ne diyor bu sefer? O zaman diyor tövbe et ve diğer işte salih amelleri işle ki kefaret olsun. Yani ne diyor adeta? Yani bir tarafta anneye iyilik yapılan iyilik bu bir kendi başına bir amel. Onun dışındaki ameller hepsi artık musavi yani. Onlar eşit. Namazını kıl, cihadını yap, işte ne bileyim zekat, infakta sadaka ver. Yani artık ne yaparsan yap ya ama yani onlar hepsi adeta musavi. Yani aynı eşit seviyede ama anneye yapılacak olan iyilik bu kendi başına salih bir amel. Hatta işte sorduğunda niçin böyle sordun diye Atta bin Yasar sorduğunda diyor ki ne diyor? Ben diyor anneye yapılan iyilikten Allah'a daha çok yaklaştıracak bir amel yoktur diyor. Bilmiyorum diyor. En üstün amel anneye yapılan iyilik olarak tabir ediyor. Dolayısıyla kardeşler maalesef hepimizin çok ihmal ettiğimiz bir salih bir ameldir. Anneye yapılan iyilik. Anne yani sen aslen anneni nasıl görmelisin biliyor musun? Anneni bir fırsat görmelisin. O senin için bir fırsat yani. Salih bir kadın ise o zaman zaten yani onu bir saniye dahi ihmal etmen senin için büyük bir akılsızlıktır. Salih bir kadın ise zaten. Ama böyle değil ise yani farz edelim yani kafire, müşrike bir kadın dahi olsa ama bunun yani Allah'a karşı, Resulüne karşı, dine karşı bir düşmanlığı yok. Yani bizim genelde şu toplulukta olan kadınların ekseri olduğu gibi. O zaman sen böyle yani anneni bir fırsat bilip ona yaptığın iyilikleri bir fırsat olarak bilip bununla bu amellerle Allah'a yaklaşmayı kastetmelisin. Yani bunu bir fırsat bilmelisin. O senin Rabbine yaklaşman için en büyük vesilelerden birisidir annen. Yani onun yüzüne bir gülmen, onun bir hatır yani ona hal hatır sorman, onun rızasını yani annenin rızası böyle zor şeylerle kazanılma yani gerekmez. Anne babanın rızası böyle. Baba zor bir adamdır. Baba yani onun istediği gibi olacaksın, tam olacaksın, düz olacaksın, mustakim olacaksın, hata yapmayacaksın. O yani babanın gözüne girmek zor bir iş. Onun için babanın zaten çoğu şeyleri tutmaz. Ama anne öyle değil. Anneye bir gidersin, yüzüne gülersin, anneciğim dersin tamam işte annenin kalbini fethetmiş oluyorsun. Yani anneye gidip yani anneye karşı bir hata yaparsın. Sonra anneye gidersin işte bir eline sarılırsın, annenin bir elini öpersin, bir kucaklarsın. Annenin kalbi yine sana karşı yumuşamıştır. Yani çok basit. Yani çok kolay. Bak Allah'ın rahmetine bak. Allah'ın rahmeti bu. Sana en yakın olan varlık ha. Yani annesinin insana annesinden daha yakın kimdir? Yani anneden daha yakın bir varlık yok ki senin çevrende. Ha daha sonra maalesef ne diyoruz? Daha sonra da ne? Yabancı bir kadını ondan daha yakın kılıyorsun kendini. Sonra evleniyorsun. Yabancı bir kadını bu sefer annenden daha yakın görüyorsun kendini. Halbuki o kadın senin her halini biliyor. Her halini biliyor yani. Sen ta yani sen de ufacıkken o seni, beni, annem bana şöyle der hep. Der ki yani sen sakalı istediğin kadar uzat, sen benim için hep elimde tuttuğum küçük bebeğim kalacaksın der. Öyle anne seni hep öyle görür. Yani sen gözün hiçbir zaman annenin gözünde büyümezsin. Sen ister 60 yaşına gel, o sana yine yavrucuğum diyor. Sana yavrum diyor yani. Sen ister 70 yaşına gir, istersen yani en büyük adam ol, yine o sen onun için ne oluyorsun? Yavrusu. O hep sana öyle muamele ediyor. Yavru gibi yani yavrusu olarak muamele ediyor. Ha sen ona çok küçük bir şey yaparsın, onun için çok büyük bir iyilik olur. Rabbini mutlu edersin yani sevindirirsin, senden razı olur. Ondan sonra kazanmış olursun. Belki senin annene yaptığın bir iyilik seni ahirette kurtaracaktır. Öyle yani meseleye bakman lazım. Bunun için fırsatları iyi değerlendirmen lazım. Ölmeden evvel annenin rızasını kazanman lazım. Ölmeden evvel rızasını kazanman lazım. Annenle bu aran bozuk ise aranı düzeltmen lazım. Her ne olursa olsun yani. Onunla yakın teması arayıp onun helallığını talep etmen lazım. Ve ahire da'vana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem.